Ayrım 17, Kolera Günlerinde Aşk, Gabriel Garcia Marquez, sayfa 178. Neyse ki öngörülmeyen koşullar kocasının anlayışlılığıyla birleşerek ilk güç gecesinin acısız geçmesini sağladı. Gökten inmiş gibi. Karayiplerdeki kötü hava koşulları yüzünden rotası alt üst olan Compagnie Générale Transatlantique gemisi, kalkışın 24 saat öne alındığını, 6 ay önce öngörüldüğü gibi La Rochelle'den düğünün ertesi günü değil hemen o gece demir alacağını ancak 3 gün önce açıkladı. Bu değişikliğin düğünün ince sürprizlerinden biri olmadığına kimse inanmadı. Çünkü şenlik ışıl ışıl transatlantikte, Johann Strauss'un son valslerini ilk kez o yolculukta çıkacak olan bir Viyana orkestrasının eşliğiyle gece yarısından sonraya dek sürdü. Öyle ki çağrılılardan bazıları içtikleri şampanyadan kör kütük, şenliği Paris'e dek sürdürebilmek için kamarotlara boş kamar olup olmadığını sormaya giderken, kaygıya kapılmış karıları tarafından sürüklenerek karaya çıkarıldılar. Gemiden en son inenler Lorenzo Dazza'yı limandaki koltuk meyhanelerinin önünde tören giysisi parça parça yolun ortasında yere oturmuş gördüler. Bir gözyaşı gölü olabilecek bir pis su birikintisinin ortasına oturmuş, Arapların ölülerini ağladıkları gibi gırtlağını yırtarcasına ağlıyordu. Ne o ilk fırtınalı gecede, ne denizin yatıştığı yolculuğun daha sonraki gecelerinde, ne de uzun mu uzun evlilik yaşamında Fermina Daza'nın korktuğu barbarca davranışlar olmadı. İlk gece, geminin büyüklüğüne ve kameranın lüksüne karşın Riohacha gemisinin korkunç bir yinelenişi oldu. Kocası onu avutmak için bütün gece gözünü kırpmadan sevecen bir hekim gibi davrandı. Fazlasıyla ünlü bir hekimin deniz tutmasına karşı yapabileceği tek şeydi bu. Ama üçüncü gün La Guaira limanını geçtikten sonra fırtına dindi. Daha şimdiden öyle uzun bir zaman birlikte olmuşlar, öyle çok konuşmuşlardı ki iki eski arkadaş gibi hissediyorlardı kendilerini. Dördüncü gece ikisi de her zamanki alışkanlıklarına döndüklerinde Doktor Juvenal Urbino genç karısının yatmadan önce dua etmediğine şaştı. İçtenlikliydi bu davranışında. Rahibelerin iki yüzlülüğü törenlere karşı bir iğrenç uyandırmıştı onda. Ama inancı bozulmamıştı. Onu sessizlik içinde korumayı öğrenmişti. Tanrı'yla doğrudan doğruya anlaşmayı yeğliyorum dedi. Doktor Juvenal Urbino onu anladı. O andan başlayarak da her biri ortak dinlerinin geleneklerini kendince yerine getirdi. Kısa ama o döneme göre oldukça resmilikten uzak bir nişanlılık geçirmişlerdi. Çünkü Doktor Urbino her akşam hava karardığında yanında başkası olmaksızın evinde görmeye gidiyordu onu. Fermina Daza piskoposlukça kutsanmadan önce onun parmağının ucuna bile dokunmasına izin vermiyordu. Ama Doktor Juvenal Urbino'nun kendisi de kalkışmamıştı buna. İlk okşamalarına denizin yatıştığı ilk gece yatakta hala giyimli yatarken başladı. Bunu öyle özenle yaptı ki geceliğini giyme önerisi doğal göründü Fermina Daza'ya. Üstünü değiştirmek için banyoya gitti ama önce kameranın bütün ışıklarını söndürdü. Uzun geceliğiyle dışarı çıkınca tam bir karanlık içinde yatağa dönmek için kapının aralıklarını bezlerle tıkadı. Bunu yaparken şöyle dedi neşeyle. Ne bekliyordun doktor? Bir yabancı ile ilk kez yatacağım. Doktor Juvenal Urbino, onun iki kişinin birbirine değmeden yatmaları hiç de kolay olmayan küçük bir yatakta olabildiğince ondan uzak kalmaya çalışarak, ürkmüş küçük bir hayvan gibi yanına süzüldüğünü hissetti. Onun soğuk, korkudan büzüşmüş elini tuttu, parmaklarını birbirinden ayırdı, sonra neredeyse fısıltıyla daha önceki deniz yolculuklarını anlatmaya başladı ona. Fermina Daza hala gergindi. Çünkü yatağın içinde dönerken, onun kendisi banyodayken tepeden tırnağa soyunmuş olduğunun ayrımına vardı. Bundan sonraki adımın yılgısı yeniden canlandı içinde. Ama bundan sonraki adım birkaç saat gecikti. Çünkü Doktor Urbino usul usul konuşarak onun bedeninin güvenini milim milim kazanıyordu. Ona Paris'ten, Paris'te aşktan, sokakta, otobüste, yazların yakıcı soluğunda, gevşek akordeon müziğinde, çiçekli açık hava kahvelerinde öpüşen, hiç kimse tarafından tedirgin edilmeksizin, Sen Nehri kıyısında ayakta sevişen Parisli sevgililerden söz etti. Karanlıkta konuşurken parmaklarının ucuyla boynunun kıvrımını, kollarının ipeksi tüylerini, kaygan karnını okşadı. Gerginliğinin geçtiğini duyumsayınca geceliğini çıkarmak için ilk adımı attı. Ama o kişiliğinin belirgin özelliği olan bir dürtüyle önledi onu. Ben kendim çıkarırım, dedi. Gerçekten de çıkardı. Sonra öylesine kıpırtısız kaldı ki Doktor Urbino karanlıkta gövdesinin yansımaları olmasa onun orada olmadığına inanabilirdi. Bir süre sonra yeniden elini tuttu. Bu kez ılık, gevşek veya yumuşak bir çiğle nemli olduğunu duyumsadı. Bir süre daha sessiz, kıpırtısız durdular. Doktor Juvenal Urbino bundan sonraki adımı atmak için ne bir fırsat kolluyor. O ise Doktor Urbino'nun gittikçe sıklaşan soluğuyla genişleyen karanlıkta nereden geleceğini bilmediği bu ilk adımı bekliyordu. Birden onu bırakıp boşluğa atıldı. Orta parmağının ucunu diliyle ısıtıp onun yassı meme ucunu belli belirsiz okşadı. Fermina da canlı bir sinirine dokunulmuş gibi ölümcül bir iç çekişi duydu. Saçlarının dibine dek kızardığını göremediği için karanlıkta olduğuna sevindi. Sakin ol dedi ona Doktor Juvenal Urbino, çok dingin bir sesle. Unutma, onları tanıyorum. Onun gülümsediğini sezinledi. Sesli tatlı, değişikti karanlıkta. Çok iyi anımsıyorum dedi. Öfkem de hala geçmedi. O zaman ümit burnunun kırıldıklarını anladı Doktor Urbino. Onun uzun, yumuşacık elini tuttu yeniden. Öksüz çocuk öpücüklerine boğdu. Önce sert el tarağını, uzun duyarlı parmaklarını, yarı saydam tırnaklarını, sonra terli avucunun içindeki yazgısının okunmaz yazısını. Fermina, kendi elinin nasıl olup da onun göğsüne ulaştığını, ne olduğunu çözemediği bir şeye takıldığını anlayamadı. Muska dedi Doktor Juvenal Urbino. Fermina göğsünün tüylerini okşadı ama sonra kökünden koparacakmış gibi tüm tüylü bölgeyi beş parmağıyla yakaladı. Daha kuvvetli dedi Doktor Urbino. Canını acıtmayacak kadar kuvvetli çekmeye çalıştı. Sonra onun karanlıklar içinde yitmiş elini arayan Fermina'nın eli oldu bu kez. Ama Doktor Juvenal Urbino parmaklarını onunkilerin arasından geçirmesine izin vermedi. Bileğinden tutup görünmez ama çok iyi yönlendirilmiş bir güçle kendi bedeni boyunca götürdü. Fermina, onun çıplak derisinin üstünde gövdesel bir biçimi olmayan ama kıpır kıpır dikleşmiş canlı bir hayvanın sıcak soluğunu duyuncaya dek. Onun sandığının kendisinin de sanabileceğinin tersine elini çekmedi. Onu koyduğu yerde kıpırtısız da bırakmadı. Ruhuyla bedenini kutsal bakireye emanet etti. Kendi deliliğine gülmemek için dişlerini sıktı ve dikelmiş düşmanı dokunuşundan tanımaya başladı. Büyüklüğünü, batışının gücünü, kanatlarının açılışını, gözü pekliğinden ürkmüş ama yalnızlığı içine dokunarak keşfediyor, kocası kadar usta olmayan birinin okşamalarla karıştıracağı özenli bir merakla benimsiyordu. Doktor Juvenal Urbino, ölümcül yoklamanın esrikliğine direnmek için son gücünü topladı. Sonunda Fermina çöplüğe atar gibi çocukça bir sevinçle elinden bıraktı onu. O aleti nasıl bir şey olduğunu anlayamadım dedi. O zaman Doktor Urbino ciddi ciddi öğretmen yöntemiyle açıkladı ona. Elini tutup sözünü ettiği yerlere götürüyor. O da örnek bir öğrenci yumuşak başlılığıyla elini onun yönlendirişine bırakıyordu. Uygun bir anda Doktor Urbino bütün bunların ışıkta daha kolay olacağını öne sürdü. Işığı yakmaya davrandı ama o, ellerimle daha iyi görüyorum diyerek kolunu tutup durdurdu onu. Gerçekte ışığı yakmak istiyordu ama bunu kimse söylemeden yapmak istiyordu. Öyle de oldu. O zaman Doktor Urbino, onun birden yanan ışıkta dölüt gibi kıvrılmış yattığını, üstelik üstünün çarşafla örtülü olduğunu gördü. Sonra onun hiç nazlanmadan merakını uyandıran nesneyi yeniden yakaladığını gördü. Onu evirdi, çevirdi giderek bilimsellikten öte bir ilgiyle inceledi. Ne çirkin şey dedi sonunda. Kadınlarınkinden daha çirkin. Doktor Urbino katıldı ona. Çirkinlikten daha da önemli başka sakıncalarını gösterdi. Ailenin en büyük çocuğu gibidir o dedi. Ömür boyu uğrunda çalışır çabalarsın, her türlü özveriyi gösterirsin, günün gelince canının istediğini yapar. Fermina bu ne işe yarar, şu ne işe yarar diye sorarak incelemeyi sürdürdü. Gerekli bilgiyi aldığına inancında da ağırlığının da zahmete değmeyeceğini kendi kendine kanıtlamak için iki eliyle tarttı onu. Sonra küçümsemeyle suratını buruşturarak bıraktı. Üstelik daha birçok şeyi var sanırım dedi. Doktor Urbino şaşkın kala kaldı. Doktora tezinin konusu insan organizmasını basitleştirmenin yararlarıydı. İnsan türünün eski çağlarda kaçınılmaz olan birçok yararsız ya da yinelenen işlevleri çağ dışı görünüyordu ona. Çağımız için gerekli değildi bu işlevler. Evet, daha basit. Bu yüzden de çok daha az duyarlı olabilirdi bu organizma. Yalnızca Tanrı'nın yapabileceği bir şeydi bu kuşkusuz ama ne olursa olsun sorunu kuramsal terimlerle ortaya koymak iyi olur diye sonuca vardı. Fermina eğlenmiş güldü. Öyle doğal bir biçimde gülüyordu ki Doktor Urbino bu fırsattan yararlanıp ağzından öptü onu. Fermina karşılık verdi. Doktor Urbino çok yumuşak öpüşlerle yanaklarından, burnundan, göz kapaklarından öpmeyi sürdürdü. Bir yandan da elini çarşafın altına kaydırarak Japon kadınlarınınki gibi yuvarlak kaygan pubisini okşadı. Fermina onun elini itmedi ama daha ileri giderse diye kendi elini tetikte tuttu. Tıp dersleri yeter dedi. Evet dedi Doktor Urbino. Şimdi sıra aşk dersine geldi. Sonra çarşafı sırtından attı, Fermina karşı koymadı. Ayaklarının hızlı devinimiyle yatağın ucuna itti onu. Çünkü sıcağa daha fazla dayanamıyordu. Gövdesi kıvrım kıvrım, esnek, giyimliyken göründüğünden çok daha sağlamdı. Onu dünyanın bütün kadınlarından ayıran, dağ hayvanlarınınki gibi kendine özgü bir kokusu vardı. Bol ışıkta savunmasız kalınca yüzüne birden kan çıktığını duyumsadı. Bunu belli etmemek için aklına gelen biricik şey erkeğinin boynuna sımsıkı sarılarak soluklarını tüketen bir öpüşle onu öpmek oldu. Doktor Urbino onu sevmediğini biliyordu. Tepeden bakışı, ciddiliği, güçlülüğü hoşuna gittiği için biraz da boş gururu yüzünden evlenmişti onunla. Ama Fermina onu ilk kez öperken birbirlerini sevmelerine hiçbir engel çıkmayacağına inandı. Gün ağarıncaya değin her şeyden konuştukları ilk gecede bundan söz etmediler. Hiçbir zamanda söz etmeleri gerekmeyecekti. Ama uzun erimde hiçbir yanılmadı. Gün ağarırken uyuduklarında Fermina Daza kız oğlan kızdı ama uzun süre böyle kalmayacaktı. Gerçekten de ertesi gece Karayiplerin yıldızlı göğü altında Doktor Urbino ona Viyana valslerini öğrettikten sonra kameraya döndüklerinde onun ardından banyoya girip çıktığında onu yatakta çıplak kendisini bekler buldu. Bu kez girişkenliği ele alan o oldu. Korkusuz, acısız, açık denizde bir serüven sevinciyle kendini bıraktı. Kanlı törenden çarşafın üstündeki onur gülünden başka hiçbir iz kalmadı. İkisi de iyi seviştiler, neredeyse bir mucize gibi oldu. Yolculuk boyunca gece gündüz her seferinde daha da başarıyla sevişmeyi sürdürdüler. La Rochelle'de vardıklarında eski sevgililer gibi anlaşıyorlardı. Fransa'da 16 ay kaldılar. Paris'i bağlama limanı yapıp komşu ülkelere kısa gezilere çıktılar. Bu dönemde her gün kışın pazarları günde iki kez sevişiyorlar, kahvaltı saatine dek yatakta gülüp eğleniyorlardı. Doktor Juvenal Urbino yeterince ateşli, üstelik iyi eğitilmiş bir adamdı. Fermina Daza ise kim olursa olsun hiç kimsenin kendisinden yararlanmasına izin verecek yaratılışta değildi. Böylece yatakta bölüşülmüş bir güçle uzlaşmak zorunda kaldılar. 3 ay süren ateşli sevişmelerden sonra Doktor Urbino ikisinden birinin kısır olduğunu anladı. Stajını yapmış olduğu Salpetriyer Hastanesi'nde ikisi de ciddi muayenelerden geçtiler. Çetin ama verimsiz oldu çabalar. Ama hiç beklemedikleri bir anda hiçbir bilimsel aracılığa başvurmaksızın mucize gerçekleşti. Ertesi yılın sonunda yurda döndüklerinde Fermina 6 aylık gebeydi ve kendini dünyanın en mutlu kadını gibi duyumsuyordu. İkisinin de öylesine istedikleri çocuk, beklenmedik hiçbir tatsızlık olmaksızın Kova burcunda doğdu. Koleradan ölen dedesinin adını verdiler ona. Onları Avrupa'nın mı yoksa aşkın mı değiştirdiğini anlamak olanaksızdı. İkisi de aynı zamanda rastlamıştı çünkü. Derinden değişmişlerdi ikisi de. Yalnız birbirlerinin gözünde değil, herkese karşı değişmişlerdi. Florentino Ariza'nın döndüklerinden 2 hafta sonra o mutsuz pazar günü onları ayinden çıkarken gördüğünde algıladığı gibi. Yeni bir yaşam kavramıyla, dünyanın yenilikleriyle dolu yönlendirmeye hazır dönmüşlerdi. Doktor Juvenal Urbino, edebiyat, müzik, en çok da mesleğindeki yeniliklerle. Olayların ucunu kaçırmamak için Le Figaro'ya, şiirin ucunu kaçırmamak için de Revue de Deux Mondes'a abone oldu. Paris'teki kitapçısıyla aralarında Anatole France'dan Pierre Lotin'in de bulundukları en çok okunan yazarların en son yapıtlarını kendisine göndermesi konusunda anlaşmaya varmıştı. Ama Dreyfus davasına yüreklice karışmasına karşın kesinlikle ona katlanılmaz görünen Emile Zola'nınkileri değil. Aynı kitapçı Ricordi kataloğunun en büyüleyici yeniliklerini postalamaya da söz vermişti. Özellikle oda müziği alanında. Babasının kentte konserlerin öncüsü olarak kazandığı haklı ünü koruyabilmesi için. Modanın baskısına her zaman karşı olan Fermina Daza, çeşitli dönemlerden kalma 6 sandık dolusu giysiyle dönmüştü. Çünkü büyük terziler kandıramamışlardı onu. Son modanın astığı astık, kestiği kestik hükümdarı Worth'ün koleksiyonunun tanıtımı için kış ortasında Tülye'ye gitmişti. Aldığı tek şey, onu tam 5 gün yatağa bağlayan bir bronşit olmuştu. La Ferrière ona daha az iddialı, daha az doymak bilmez göründü. Ama o akıllıca bir kararla en çok hoşuna giden ucuz satış dükkanlarını boşalttı. Dehşete düşmüş kocasının bunlar ölülerin giysileri diye ant içmesine karşın. Böylece Ferrière'in ünü, çılgın ayakkabılarına ye tuttuğu bir yığın markasız İtalyan ayakkabısı, dehşete kapılan sosyete yazarlarımıza bol bol yazı malzemesi sağlayan cehennem ateşi gibi kıpkırmızı bir dupu şemsiyesi getirdi. Yalnızca Madame Ribot'dan tek bir şapka aldı. Ama buna karşılık bir sandığı yapma kiraz salkımları, çuhadan yapılmış bulabildiği her çeşit çiçekler, yığın yığın deve kuşu tüyleri, gerçek tavus kuşu tüylerinden hotozlar, Hint orozu kuyrukları, bütün sülünler, sinek kuşları, daha havada uçarken çığlıklar acılar içinde doldurulmuş çeşit çeşit egzotik kuşlarla doldurdu. Son 20 yılda şapkalara değişik bir görünüm vermeye yarayan ne varsa. Dünyanın çeşitli ülkelerinden çeşit çeşit yelpazeler topladı. Bir tane de değişik, her duruma uyacak bir yelpaze. İlkbahar indirimli satışlarının daha ateşi küllenmeden, Bazar de la Charité parfümerisinden önce koku arasından seçtiği bir koku getirdi. Ama bu değişik kokuyla kendi kendini tanıyamadığı için ancak bir kez kullandı onu. Baştan çıkarma pazarının en son yeniliği olan bir kutu kozmetik de aldı. Başkalarının içinde boya tazemelemenin de yakışıksız sayıldığı bir dönemde onları şenliklerde kullanan ilk kadın oldu. Bundan başka üç silinmez anıyı da birlikte getiriyorlardı. Paris'te Hoffman'ın masallarını daha önce eşi görülmemiş ilk temsili, otellerinin penceresinden yürekleri acı dolu seyrettikleri San Marco Meydanı'nın önünde Venedik'in neredeyse bütün gondollarının yandığı korkunç yangın, bir de Ocak ayında ilk kar yağdığında Oscar Wilde'ın görünmesiyle yitmesi bir olan görüntüsü. Ama bütün bunların ve daha birçok başka anıların arasında Doktor Juvenal Urbino, Paris'teki bekar öğrencilik günlerine ilişkin olduğundan karısıyla bölüşemediğini her zaman esef ettiği bir anıyı saklıyordu. Biri onun, anayasamızın insanların değil, meleklerin yaşadıkları bir ülkeye göre yapılmış olduğunu söylediği için, gerçekte onun böyle söylediğini hiç kimse duymamış olsa da, kitaplarının yanı sıra insanları coşturan bir ünün tadını çıkaran Victor Hugo'nun anısıydı bu. O zamandan beri ona tapınırcasına saygı besleniyor, Fransa'da yolculuğa çıkan sayısız yurttaşların büyük çoğunluğu onu görmeye can atıyorlardı. Aralarında Doktor Juvenal Urbino'nun da bulunduğu 5-6 öğrenci, Avenue evinin önünde kesinlikle geleceğinin söylendiği ama hiçbir zaman gelmediği kahvelerde nöbet tutuyorlardı. Sonunda ona bir mektup yazarak, Rio Negro Anayasası'nın melekleri adına kendilerini kabul etmesi dileğinde bulunmuşlardı. Hiç yanıt almadılar. Günlerden bir gün Doktor Juvenal Urbino bir rastlantıyla Lüksemburg Parkı'nın önünden geçerken onun genç bir bayanın kolunda senatodan çıktığını gördü. Çok yaşlı buldu onu. Güçlükle yürüyordu. Saçları sakalı resimdekinden daha az parlak, sırtında kendisinden daha iri yapılı birine aitmiş gibi görünen bir palto. Saygısızca bir selamla anısını bozmak istemedi Doktor Juvenal Urbino. Yaşamı boyunca saklayacağı o neredeyse gerçek dışı görüntü yetiyordu ona. Paris'e evlenmiş olarak onu daha resmi bir biçimde görebileceği koşullarda döndüğünde Victor Hugo çoktan ölmüştü. Bir avuntu olarak Juvenal ile Fermina, Capucines bulvarında küçük bir kitapçı dükkanının önünde kargaşaya meydan okuyan bir grubun meraklarını uyandırdığı karlı bir öğle sonunun ortak anısını saklıyorlardı. İçeride Oscar Wilde vardı. Sonunda gerçekten zarif ama belki de bunun gereğinden çok bilincinde dışarı çıkınca grup imza istemek için çevresini sardı. Doktor Urbino sadece onu görmek için duraklamıştı ama içinden geldiği gibi davranan karısı karşıya geçip yanında kitap olmadığından ona uygun görünen biricik şeyi imzalatmak istedi. Ceylan derisinden uzun, parlak, yumuşak, yeni evli kadın teninin rengindeki eldivenini. Böyle ince bir adamın bu jesti değerlendireceğinden emindi. Ama kocası kesinlikle karşı çıktı. Onu üsürdüğü nedenlerde karşın Hermina direnince Doktor Urbino bu utanca dayanamayacağını onu duyumsadı. Bu sokaktan karşıya geçersen dedi ona döndüğünde beni ölmüş bil. Bu doğal bir şeydi Fermina için. Evliliğinin birinci yılı dolmadan daha küçücük bir kızken ölümcül San Juan de Cienega'da yaptığı gibi güvenli dolaşıyordu dünyada. Bu yetenek doğuştan vergiydi ona. Tanımadığı kişilerle de kocasını şaşırtan bir kolaylıkla iletişim kuruyordu. Nerede, kiminle olursa olsun İspanyolca meramını anlatmakta gizemli bir yeteneği vardı. İnsan bir şey satmak istediği zaman dil öğrenmelidir diyordu alaycı alaycı gülerek. Ama insan bir şey satın almak istediğinde herkes anlar nasıl olsa. Paris'in günlük yaşamını ondan daha çabuk, ondan daha istekle çözümleyen birini tasarlamak olanaksızdı. Bitmez tükenmez yağmurlara karşın anısını sevmeyi öğrendiği Paris'i. Yine de onca yaşantıyı bir arada yaşamanın ağırlığı altında bunalmış, yolculuk etmekten yorgun, gebeliğinden ötürü yarı uykulu, yurda döndüğünde ona sorulan ilk soru Avrupa'nın olağanüstülükleri hakkında ne düşündüğü oldu. 16 aylık mutluluğunu kırık dökük Karayip dilinde 4 sözcükle özetledi. Daha çok bir curcuna. 17. ayrımın sonu sayfa 187.